13. ayrım.
Paltosuyla yatağa yatırıp üstünü örtmüş olduğumuz profesörle odada yalnız kaldım. Panikteydim. Koşup üstünü iyice örtmek için örtüyü bastırdım. Hiç aralık kalmayacak şekilde yanlarından sıkıştırdım. Ama örtü, palto, profesörün yüzü, her şey o kadar soğuktu ki böyle üstünü örtmek bir işe yaramayacaktı. Örtüyü açıp profesörün önce paltosunu, sonra ceketini, kazağını, ayakkabısını ve pantolonunu çıkardım. Bu arada deminden beri üzerinde yattığı halde çarşafın hala buz gibi olduğunu fark ettim. Bu sefer adamı yan yatırıp dizlerini göğsüne doğru yerleştirdim. Ensesinden de bastırıp gövdesini biraz eğdim. Yatakta daha az yer kaplamasını sağlamaya çalışıyordum. Üstünü tekrar sıkıca örttüm. Ahmet'le evlendiğimizde ilk oturduğumuz evdeki kış geceleri geldi aklıma. O sobalı evde soğuktan ürpererek yatağa girerdik. Gerçi yatma zamanımız yaklaşınca yatak odasının kapısını açtığımız için odanın havası kırılırdı. Ama çarşaf ve yorgan soğuk olurdu. En az yer kaplayacak şekilde birbirimize sarılır ve hiç açıklık kalmayacak şekilde yorganımızı sıkıca örterdik. Kısa bir süre sonra yorganın içine hapsolan hava ısınmaya başlardı. Profesörün örtüsünde hiç açıklık kalmasın diye bir kez daha kontrol ettim. İyice örtülüydü ama elimin değdiği her yer buz gibiydi. Adamın bedeninde birisi yoktu ki örtünün altındaki havayı ısıtsın. Acele bir şeyler yapmalıydım. Her an profesör için geç kalmış olabilirdim. Elinde sonunda adam bana emanetti. Üniversite adına ona göz kulak olmak benim görevimdi. Şimdi gözümün önünde ölürse rektöre ne diyecektim? Şile'ye götürdüm, soğuktan dondu öldü diyebilir miydim hiç? Olacak iş miydi bu? Ya basın? Onlar bu ölümden ne hikayeler çıkarırdı kim bilir? Rektörün kaloriferi bozuk arabasıyla bu soğukta Şile'ye götürülen Amerikalı profesör donarak can verdi. Böyle bir skandal rektörü koltuğundan edebilirdi. Hem Harvard Üniversitesi'ne ne diyecek, haberi nasıl duyuracaktık? Şile'de bir cesetle kalmak ne demekti? Tereddüt etmeyi bırakıp mantomu çıkardım. Mantomun altındakileri de yatağın arka tarafına geçip örtüyü açtım ve iç çamaşırlarımla atlar gibi girdim yatağa. Hani soğuk denize yavaş yavaş girmek insana işkence gibi gelir de birden atlanır ya, öyle. Yatağın soğukluğundan bir an gözüm karardı. Bayılacağımdan korktum. Dişlerimin birbirine çarpmasına engel olamıyor, zangır zangır titriyordum. Profesöre arkadan kendimi kuvvetlice bastırdım. Giydiği pamuklu fanila soğuktan katılaşmış gibiydi. Ağzımdan mümkün olduğunca sıcak nefes çıkarmaya çalışıyordum. Bir örtünün altına, içerilere doğru üflüyordum, bir profesörün ensesine ve omuzlarına doğru. Bu arada dişlerim ağrımaya başladı. Galiba birbirine çarpmalarına engel olamadığım için. Neyse ki bir süre sonra orada öylece yatmak katlanılabilir bir hal almaya başladı. Evet, bu yaptıklarım az da olsa benim işime yaramıştı. Birazcık ısınmaya başlamıştım ama profesöre hiçbir etkisi olmamıştı. Onun durumu çok kötüydü. Her şeyden habersiz ve çaresiz bir şekilde yatıyordu. Yoksa artık geç miydi her şey için? Çok fazla tereddüt etmiş olduğum için kendime kızdım. Acele bir hareketle kalktım. Profesörü hızla soydum. Yün fanilasını çıkardım. Adamın kemikleri sayılan vücudu morarmış gibiydi. Keşke şu örtü biraz daha kalın olsaydı diye düşündüm. Biraz etrafıma bakındım ama siyah paltoyu da örtmekten başka seçenek yoktu. O ince örtüyle ve paltoyla devam edecektik. Hiç vakit kaybetmeden adamı yan yatırıp yatağın arkasına geçtim. Yine atlar gibi girdim yatağa. Üstümü sıkıca örtüp profesörü arkadan kuvvetli bir şekilde sarıldım. İç çamaşırlarım dışındaki çıplak vücudum sanki bir buz kalıbına değmişti. İrkildim, titredim ama yılmadım. Üşüdükçe kendimi ona daha çok bastırdım. Bir yandan da sıcak nefesimle ensesini ısıtmaya çalışıyordum. O kadar zayıftı ki kalça kemiklerini hissedebiliyordum. Ona sarılmış durumda yatarken son günlerde başıma gelenleri düşünüp kendime acımaya başladım. "Ne işlere karıştın sen böyle?" dedim. Denizde hiçbir gemi, hiçbir balıkçı takası falan yoktu. Zaten bu havada çıkmak için deli olmaları gerekirdi. Herhalde şimdi Şile iskelesinde ağlarını tamir ediyor, balıkçı barınağında sıcak sobanın başında çay içiyorlardı. Ya da kahvede okey oynuyorlardı. Profesörün o bomboş denizde kimseye işaret vermesi mümkün değildi. Demek ki ortada gizli kapaklı bir şey değil, başka bir iş vardı. Ama o zaman niye istihbarat örgütleri peşine düşmüştü adamcağızın? Bu kadar sarsılmış, perişan olmuş bir adamla niçin uğraşıyorlardı? Niçin, niçin, niçin? Hiçbir sorunun karşılığı yoktu. Dön dolaş aynı noktaya geliyordum. Bir de, ikide bir, Ahmet'le ilk oturduğumuz o sobalı evdeki anılarım aklıma geliyordu. bir günah gibi hemen aklımdan uzaklaştırmaya çalışıyordum onları. Bu yaşadıklarımla onların ne ilgisi vardı? Her şeyden önce o zamanlar yorganın altında biraz ısındıktan sonra soyunuyorduk. Buradaysa ısınmak için soyunduk. Niye kendi kendime böyle tuhaf açıklamalar yapıyordum ki? Ben sıcak vücudumla profesörü ısıtayım derken onun beni soğutmuş olduğunu fark ettim. Bedenimin bütün ısısı ona gitmişti. Bu iyiydi. Adamın sırtı, kalçası biraz canlanmaya başlamıştı. Daha da sıkı sarıldım ona. O anda adamın omuzları ilginç bir şekilde gözüme sevimli gelmeye başladı. Yasunari Kawabata'nın Uykuda Sevilen Kızlar romanını hatırladım. Ama profesöre doladığım kollarım sayesinde onun göğsünün, bedeninin ön kısmının hala buz gibi olduğunu anlıyordum. Bunun üzerine profesörün üstünden kayarak ön tarafına geçtim. Daha sıcak olan sırtımı, kalçalarımı, bacaklarımın arkasını ona yasladım. Biraz önceki pozisyonun tam tersi haldeydik. Bu sefer onun kasıkları benim kalçalarıma değiyordu. İç içe geçmiş iki kaşık gibiydik. Her yerini ısıtmaya çalışıyordum. Zamanla benim sırtım soğudu, ön tarafım ısındı. Yine yer değiştirdim, arkasına geçtim. Sonra yine önüne. Bu arada örtünün altı oldukça katlanılabilir bir sıcaklığa ulaşmıştı. Bir ara uyumuşum. Birden açılan kapının sesiyle uyandım. Akşam karanlığa çökmeye başlamıştı. Süleyman herhalde arabanın tamir edildiğini söylemek için odaya daldı. Bizi o halde görünce şaşaladı. Sandalyenin üstüne atılmış giysilerimize baktı. Sonra "Tüh, Allah kahretsin!" diye bağırdı. Ben daha bir şey söyleyemeden odadan fırladı gitti. Koridorlarda "Reziller!" diye bağırdığını duyuyordum. Arkasından "Süleyman!" diye seslendim ama dinlemedi. Biraz sonra motelin önünden hareket eden Mercedes'in motor homurtusunu duydum. Ses gittikçe uzaklaştı ve sonunda kayboldu. Orada öylece kalmıştık. Şimdi gidip üniversitede neler anlatacağını tahmin ediyordum. O yaşlı hocayla niye yatağa girdiğimi açıklamaksa bana düşecekti. Biliyordum ki çoğu kişi gerçeği kabul etmeyecek, beni yaşlı adamları yatağa sürükleyen bir sapık olarak görecekti. Ama şimdi bunu düşünmekten daha önemli bir işim vardı. Buradan nasıl kurtulacaktık? Profesörün vücudu biraz ısınmış ve nefes alışları düzelmişti ama hala kendine gelememişti. Aslında hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Kalkıp giyindim. Giysilerinin buz gibi soğukluğunu hissettim. Bunun iyi olduğunu düşündüm. Demek ki bedenim sıcaktı. Demek ki örtünün altı da sıcaktı. Ve profesör biraz olsun ısınmıştı. Çantamdan cep telefonumu çıkardım. Sesi kapalı olan telefonda bir sürü cevapsız arama vardı. Hepsi Kerem'den gelmişti. Telaşla geri aradım oğlumu. Acaba başına bir şey mi gelmişti? Telefonu sessizde bırakmakla ne büyük bir salaklık yapmıştım. Kerem açtığında "Ne oldu Kerem?" diye sordum. "İyi misin?" Heyecanlı bir sesle "Buradalar." dedi. "Kim orada?" "O adamlar." "Hangi adamlar Kerem?" "Sen bana söylemiştin ya, üç adam." Birden bütün kanım çekildi. Üç adam evimdeydi. Oğlumla beraberlerdi. Ne istiyorlardı bizden Allah'ın cezaları? Ne istiyorlardı? "Bıyıklı adam da orada mı Kerem?" "Evet, onu versene bana." Adamın alo diyen sesini duyunca makineyle tüfek gibi konuşmaya başladım. Evime girmeye, oğlumla konuşmaya ne hakları olduğunu sorup durdum. Bitirince "Ama bize hiç bilgi vermediniz." dedi. "Biz de bir dost ziyareti yapalım dedik. Hemen evimi terk edin." dedim. "Önce size anlatın bakalım neler yaptınız." "Hiçbir şey yapmadık. Hemen evimi terk edin." "Hiçbir şey yapmadınız ha? Ta oralarda ne işiniz var peki?" "Nerelerde?" İşte orada, Şile'de." Afalladım. "Siz nereden biliyorsunuz?" "Cep telefonunuz Şile'den sinyal veriyor," dedi gülerek. "Ah, aptal kafam," diye düşündüm. "Adamlar istihbaratçı. Bilmedikleri mi var?" "Oğlumu istiyorum," dedim. "Neyse ki verdi. Korkuyor musun oğlum?" "Yo," dedi. "Hatta eğlenceli bile." "Peki," dedim. "Ben biraz uzaktayım." "Evet, duydum, Şile'deymişsin." "Sana sonra anlatırım. Hemen eve gelmem imkansız. Ama birilerini arayacağım, eve gelecekler." "Babamı mı?" "Biraz düşündüm. Şu anda bilmiyorum." Benim de aklıma önce Ahmet'i aramak gelmişti. Ne de olsa Kerem onun da oğluydu ve duruma el koyabilirdi. Ama sonra Ahmet'in ne kadar bencil ve kaypak olduğunu düşünüp bu fikirden vazgeçtim. Şimdi arasam ya telefonunu açmayacak, ya bir yalan uyduracak, ya da işin ciddiyetini kavrayamayacaktı. Bir işe yarasa bile bundan beni yıllarca suçlayacak birçok malzeme çıkaracaktı. Yıllar sonra ilk kez abimi aradım. Dört kere çaldıktan sonra açıldı. "Maya?" "Evet abi," dedim. "Benim." Şaşırdığını ve duraksadığını hissettim. Oo, merhaba. Abi, seni acil bir durum için arıyorum. Yardımına ihtiyacım var. Nedir, ne oldu? Ben Şile'deyim. Kerem evde yalnız ama eve bazı istihbaratçılar gitmiş.
İstihbaratçılar mı?
Evet. Sivil mi, asker mi? Sivil giyiniyorlar ama bilemem. Peki ne işleri varmış senin evinde? Anlatırım abi. Sen şimdi bize gidip Kerem'le meşgul olur musun?
Bir süre sessizlik oldu. Sonra ama misafirlerim var dedi. Abi dedim, bu iş önemli. İstihbaratçılar bizim evde, anlamıyor musun? Kim bilir işin ucu nerelere kadar uzanır.
Bu imalı sözlerim üzerine tamam dedi, şimdi giderim. Derin bir nefes aldım. Sağ ol abi dedim. Neredeyse gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Ben de gelmeye çalışacağım diye ekledim.
Ne demek çalışacağım dedi. Kış günü akşam vakti Şile'de ne yapıyorsun?
Bir Amerikalı profesör konuğum var. Onun isteği üzerine geldim. Ama otomobil bozuldu. Şile yakınlarında bir motelde mahsur kaldık. Burada kimseler yok.
O zaman size de bir araç göndereyim. Abi, Hızır gibi yetişiyorsun her şeye. Sağ ol. Black Sea Motel diye bir yerdeyiz.
Merak etme, bulurlar dedi. Numaranı veririm.
Telefonu kapattıktan sonra örtünün ve paltosunun altında derin derin uyumakta olan profesörü uyandırmak üzere yanına gittim. Rengi biraz yerine gelmiş, vücudu ısınmıştı. Ama ciğerleri ne durumdaydı acaba? Hafifçe sarsarak seslendim. Profesör, iyi misiniz? Kalkabilecek misiniz? Gözünü kısa bir süre açıp kapadı. Bu arada elini örtünün dışına çıkararak elimi tuttu. Yine kumsaldaki gibi sesler çıkarmaya başladı.
Sutma, geldi sutma, duruyor, Nadia, suturuma, uçtu.
Profesör, beni duyuyor musunuz? Kim geldi?
Sutuma kim? Profesör, kalkabilecek misiniz?
Tekrar gözlerini açtı. Bu sefer hemen kapamadı. Çevresine şaşkın şaşkın baktı. Neredeyiz diye sordu.
Bu arada titremeye, dişleri birbirine vurmaya başladı. Hala o kumsaldayız. Daha doğrusu o kumsaldaki motelde. Soğuktan bayıldınız. Sizi bu motele getirdim. Şimdi gelip bizi alacaklar. Lütfen giyinin profesör. O sırada çıplak olduğunun farkına vardı ve buna bir anlam veremedi. Yavaş yavaş giyinirken yüzüme merakla bakıyordu.
Evet profesör, sizi ben soydum ve yatağa yatırdım dedim. Hayatınızı kurtarmak için bir şeyler yapmam gerekiyordu.
Nasıl şeyler?
Sonra yanıt beklemeden zayıf sesiyle devam etti. Teşekkür ederim.
Giyinmesine yardım ettim. Sonra da yürümesi için ona yardımcı olarak, aslında adeta onu taşıyarak aşağı indirdim. Bekçi olan kapının yakınlarında küçük bir ateş yakmış, ellerini uzatıp ısınmaya çalışıyordu. Bizi görünce doğruldu. Ona doğru yöneldiğimiz sırada hızla koyu renkli bir araba geldi ve içinden inen bir adam "Maya Hanım" diye seslendi.
"Evet, Maya Hanım, sizi almaya geldik."
Bu arada direksiyonda oturan da inmişti.
Ne çabuk dedim. Ben İstanbul'dan en az 2 saat sonra gelirsiniz sanıyordum.
İstanbul'dan gelmiyoruz ki dediler. Çok yakından geliyoruz. Albayımın isteği üzerine hemen yola çıktık.
Teşekkür ettim. Sonra onların yardımıyla profesörü arabaya bindirdik.
Bunlar kim dedi profesör.
Bize yardım ediyorlar. İstanbul'a götürecekler.
Mercedes beklemiyor mu?
Araba bozuldu profesör. Bu yüzden başkaları götürüyor bizi. İçiniz rahat olsun.
Tam hareket edecektik, aklıma geldi. Arabadan indim, bekçi çocuğa odanın ücretini sordum.
Bilmiyorum dedi. Ona bir 50 milyon verdim. Sonra o koyu renk otomobille yola çıktık. İçerisi sıcacıktı. Saatlerden beri ilk kez sıcak yüzü görüyorduk. Yola çıktığımızda profesör yine uyudu. Ben de başımı cama yaslayıp o gün olanları düşünmeye koyuldum. Abim şimdi evde olmalıydı. Büyük bir olasılıkla her şeyi hallederdi. Çünkü becerikli bir insandı. Bir çocuğun başı derde girdiğinde babasını arayamamak ne garip bir şey diye düşündüm. Oysa önce babası aranmalıydı. Hatta sadece babası, dayısı değil ama Ahmet'i tanıyanlar onu niye aramadığımı anlardı hemen. Dış görünümü düzgün, uzun boylu, ince telli, kumral saçları alnına dökülen, yakışıklı denilebilecek bir adamdı eski kocam. Ama kişiliğinin yüzüne yansıması olan korkak, kuşkulu ifade bütün çekiciliğini yok etmeye yetiyordu. Güvensiz birisiydi. Belki de aşırı kuvvetli bir adam olan babasından ileri geliyordu bu. Eski kayınpederim ülkede az çok tanınmış bir politikacıydı ve bir ırkçıydı. Hayatını Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk atalarımızın dünyanın en üstün ve kahraman ırkı olduğunu ispat etmeye adamıştı. Zamanında Alman nazizmini desteklemiş olan Türkçü geleneğe mensuptu. Belki de güçlü kişiliğiyle oğlunun ruhunu parçalamıştı. Çünkü Ahmet hiçbir risk alamayan, her olaydan paçasını en kısa zamanda kurtarmaya çabalayan,
bir kadına, bir çocuğa, bir dosta, kısacası hiçbir şeye sahip çıkmayı beceremeyen, her an ihanet etmeye hazır, bel kemiksiz biriydi. Üstüne biraz gidildiğinde korkar, karşısındaki geri çekildiğinde ise üste çıkmaya çalışırdı. Birbirine yakın gözlerindeki kuşku hali bu kişiliğini sürekli ele verirdi. Yorgundum. Çok uzun bir gün olmuştu. Bir an önce eve varıp Kerem'e sarılmak, sonra da sıcak bir banyoya girmekten başka bir isteğim yoktu. İşler iyice sarpa sarmıştı. Süleyman, of! Ama şu anda bunları düşünecek halim yoktu. Telefonumu çıkardım. Bizim üniversiteye bağlı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden doktor arkadaşım Filiz'i aradım. Rektörlüğümüzün davetlisi olan profesörün şiddetli bir soğuğa maruz kaldığını, tedavi gerekebileceğini söyledim. Bu yaşta bir adamın zatürre olması çok kolaydı. Filiz hemen hastaneye götürmemizi söyledi. Kendisi orada değildi ama nöbetçi hekimi arayıp gereken bilgileri verecekti. Sonra kolunu sarsarak profesörü uyandırdım. Biraz sonra İstanbul'a varmış olacağız dedim. Bu beyler sizi hastaneye götürecek. Hastaneye mi? Evet, çünkü şiddetli biçimde üşüttünüz. Ciğerlerinize bir baksınlar. Peki siz? Eve gidiyorum. Çok yorgun ve bitkinim. Yarın sizi görmeye gelirim. Bu baylar kim? Tam cevap verecektim ki önde oturan iki adamdan birinin akıcı bir İngilizce ile "Merak etmeyin profesör, biz dostuz." dediğini duydum. Daha yakın olduğu için önce benim eve yöneldiler. Profesörün kulağına yaklaşarak mümkün olduğunca alçak sesle sordum. "Profesör, Stuma kim?" Sor dolu bir yüzle bana baktı. Bir şey anlamamıştı. Üstelik gözleri kendiliğinden kapanıyor, uyanık kalmakta güçlük çekiyordu. Ama biraz ısrar ettim. Hatta uykuya dalmaması için onu hafifçe dürtmek zorunda kaldım. Kumsalda ve otelde sayıkladığı o kelimeleri hatırlayabildiğim kadarıyla sıraladım ve sorumu tekrarladım. "Profesör, Stuma kim?" Dudakları hafifçe yana doğru uzadı. Bunun bir gülümseme mi yoksa acı ifadesi mi olduğunu anlayamadım. Mırıldanır gibi yanıt verdi. "O bir gemi adı. Romanya'dan gelen..." Sanki daha önce defalarca gelmişler gibi araba tam kapımın önünde durdu. Adamlara teşekkür edip indiğimde profesör yine uyuyordu. Kibar insanlardı doğrusu. Sağ önde oturan inip kapımı bile açmıştı. Eve gittiğimde bir sürpriz bekliyordu beni. Ne abim vardı ortalıkta ne de istihbaratçılar. Kerem'se uzun zamandır görmediğim kadar canlı ve neşeliydi. Elinde koca bir cips torbasıyla bana gülümsüyordu. O kadar neşeliydi ki sarılmama bile ses çıkarmadı. "Dayın nerede?" "Gitti. Yarın onu aramanı istedi." "Peki öteki adamlar?" "Dayım onlarla biraz konuştu. Ne dediklerini duyamadım. Sonra gittiler. Dayım da bana korkma bir şey yok. Annem birazdan gelecek." deyip çıktı. "Anne neler oluyor? Kim bu adamlar?" "Yarın konuşsak olur mu Kerem?" dedim. "Yorgunluktan ölüyorum. Hem şu cips torbasını biraz uzat bakalım." 24 saattir bir şey yemediğim için mideme ağrılar girmişti. Kerem, "Yeme bu kötü şeyleri," diyerek hep elinden almaya çalıştığım cipsleri bu kadar iştahla yediğime hayret etti. Avuç avuç cips yedim. Çok lezzetlilerdi. Hayatımda daha önce hiç bu kadar lezzetli bir şey yemediğime yemin edebilirdim. Kerem gülerek, "Anne, bana da bırak," dedi. Ağzım dolu dolu, "Kusura bakma," dedim. "Bu sefer olmaz." Sonra banyoya gittim. Sıcak suyun altında iyice sabunlandım. Saçlarımı yıkadım. Sonra buharlanmış aynayı elimle silip önünde biraz oyalandım. Çatlamış dudaklarıma dudak koruyucu sürdüm. Soğuktan çarpılmış yüzümü, yanaklarımı, boynumu bol nemlendiriciye buladım. Cildim kremi hemen emdi. Bornozuma sarınıp çıktım ve doğru yatak odasına gittim. Sızmadan önceki son düşüncem profesör oldu. O zayıf bedeni bugün yaşadıklarına dayanabilecek miydi acaba? Gerçekten ne kadar da zayıftı öyle. Soğuk kemiklerini hala vücudumda hissediyordum. Sonra daldım. Sabaha kadar kütük gibi uyudum.